Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sadam.
Hocam La Tahsen El Kardi'nin kitabı bu, suutlu bir yazar. Oradan devam ediyorduk.
Evet.
Hayatta mutlu olmanın sırları, üzüntüden kaçmanın yollarıyla alakalı güzel bir kitaptı bu. Şöyle diyor hocam.
Hocam hemen buyurun. İtirazla başlayabilir miyim?
Başla hocam itiraz.
Niye ama üzüntüden hocam kaçmak yani? Hep mi kaçmak lazım? Yani hiç mi üzüntü yaşamayalım?
Hocam tabii üzüntü de yaşamak gerekiyor. Her duygunun hakkını vermek gerekiyor ama devamlı üzüntüde kalırsak kaygı ve strese dönüşüyor. Bu da hocam araştırma yapılmış. Zehir gibi insanı zehirliyor.
Yani uzun sorun dönemli. Şey. Yani dozunda yaşadık ilaç gibi herhalde o zaman hocam.
Ya hocam
dozunda aldığın zaman sorun yok. Dozunu kaçırdığın zaman
tabii
sorun var.
Hocam bu konuda yani çok biraz hata olacak belki ama hayvanları psikologlar örnek gösteriyorlar. Bir zebra diyorlar.
Evet.
Aslan geldi şimdi strese kapılmaz ya. Boş ver aslandan bana zarar gelmez. O benim dostum dese 3 dakika sonra aslanın pençeleri elinde can verecek.
Evet.
Ama ne yapıyor hocam zebra? Aslanın kokusunu alır almaz, görü görmez, dört falan bütün gücüyle vın. Evet. Vın yapıyor. Aslan yakalarsa zaten işi bitti, öbür tarafa gidiyor. Aslan yakalamadı, kurtuldu, sakin bir yere ulaştı. Hiç ya benim başıma nasıl geldi bu olay, ben ne ahmak adammışım da işte bana yapılır mı, ben gibi zebranın hakkı mı bu demiyor. Kadere küsmek yok, kimseyi suçlamak yok. Başlıyor otlamaya. Ya 5 dakika önce kaçan sendin kardeşim. 5 dakika sonra. Yani buradan şuraya geliyor hocam.
Biz hiç durmadan kanıtlıyoruz herhalde o yaşadığımız evet problemi.
Biz şöyle oluyor hocam psikologların bir işi. İnsan hayvanlar bu kadar rahatken, anı yaşarken anı. O tehlike anı bitti artık. Şimdi huzurdayım. Aslan gitti bana ne kardeşim. Derken biz 6 sene önce, 6 ay önce bir laf duyduk birinden. Hala ya bana yapılır mı bu? Ben buna layık mıydım? 6 aylık, 6 yıllık hatta bir arkadaş anlatmıştı geçen. Senin annen bana 40 sene önce şunu söylemişti. Diye 40 yıllık tasa ve stres taşıyan insanlar var. Bu kötü hocam.
Evet o zaman tabii geçmişe saplanıp kalıyor yani. Şimdi bir gemi demir atmışsa hocam nasıl gidecek? Önce demiri çekmesi lazım yani. Aslında demir atmak gibi bir şey oluyor bu.
Hocam çok kaygılanmak kötü, kaygısız olmak da kötü. Hani evet. Bazen de ya ama kaygısız adam derler.
Evet.
Yani yapılacak bir iş var belli yani. Uçağa yetişecek. İstanbul trafiği belli. 45 dakika kala uçağa yetişeceğim diye arabasına atlayıp soğana kadar çay kahve içmiş herif. Ben mesela ben gibi olmayayım. Ben de 2 saat önce gider otururum. Otobüse geçeceğim hocam. 2 saat önce oradayımdır yani. Ya bu ama şeye göre daha iyi bence nispeten. Uçak aldınız, uçak bilet aldınız yurt dışına falan filan. Ondan son dakikaya kadar evde çay kahve içiyorsunuz. Sonra böyle büyük bir aceleyle arabaya atlayıp işte yetişmeye çalışıyorsunuz. Hani kaygısız deriz evet ya biz hocam.
Ben bir defa o yüzden uçak kaçırdım hocam Adana'dan İstanbul'a dönüyorum. Ama kaygısız olan ben değildim.
Etrafındakiler kaygısız.
Bizi ağırlayan arkadaş yani. İlla bir kebapçıya götüreceğim. Ya diyorum hoppala, zamanda geç geldi hızlı yiyelim. Ben erken kalkayım falan hiçbiri yok hocam. Uçak kaçtı gitti.
Biletini aldırsaydım bari.
Hatırlamıyorum o zaman bilet kime kaldı.
Hayır şunu demek istiyorum işte yani devamlı kaygı stres kötü.
Evet.
Hiç kaygısız stressiz adam. Bu da kötü kardeş.
Azı da zarar çoğu da zarar. Aynen. Ortası karar. Aynen. Yani bizim Anadolu insan diyebiliyor o zaman.
Hani İmam Gazali hep böyle konuşmuştuk kıymetli hocam. Her şeyin ortası. Yani ne aşırı üzüntü ne aşırı stres kaygı veya tamamen kaygısız stressiz bir hayat. Bu da hoş bir şey değil. Yarın imtihanınız var. Bir parça strese kapılıp yani çalışmanız lazım. Veya bir adamla atıştığınız adam belki sana kötülük yapacak.
Evet.
Ya sen kendini savunacaksın ya kaçacaksın. Fight and flee diyor ya Batılılar.
Evet.
Ya savaş
ya
veya
kaç
git. Ama stres olmadığı için rahat rahat duruyorsun böyle av oluyorsun falan. Şimdi hocam şöyle diyor. Evet bismillah. Eğer Allah'tan bir şey isterseniz ve o size başka bir şey verirse ona güvenin. Onun her zaman size ihtiyaç duyduğunuz şeyi uygun zamanda vereceğine emin olabilirsiniz. Şimdi hocam bizde şöyle bir şey var. Allah'tan çok şeyler istiyoruz. Ama zaman gelmeden istiyoruz. Daha lisede okurken Allah'tan çok iyi bir iş istiyoruz mesela. Halbuki daha üniversite bitecek. Hani böyle sıralamayı bazen. Mesela çocuğumuz bizden cep telefonu istiyor. Oradan örnek vereyim. 7 yaşında çocuğumuz, 8 yaşında, 10 yaşında çocuğumuz en gelişmiş telefonu istiyor. Şimdi bunu biz biliyoruz onun ihtiyacı olmadığını.
Evet.
Anne baba olarak. Siz de anne babasınız. Ne zaman veriyor? Liseyi bitirdiği zaman, lisenin ortalarında eline bir telefon teslim ediyorsun ama 3 yaşında, 5 yaşında hocam bugün teslim edenler var maalesef.
Hocam o daha çok uyuşturucu niyetini oluyor yani. Eskiden hocam şeyde Afyonkarahisar da afyon çekirdeğini şey dermişler. Bıçakta kesip bebeklere emzirirmişler. Yani hafif uyuşturucu. Niye uyusun ağlamasın, diye. Uyusun diye. Şimdi cep telefonları çocuklar için, yetişkinler için bile öyle ama çocukların dünyasını daha fazla kaplıyor yani.
Geçen başıma geldi, bir baba diyor kızına, falanca kursa, Kur'an kursuna bir ay gidersen diyor sana, falanca telefonun filanca reklam olsun diye söylemiyorum, en iyi modelini sana alacağım diyor. Tabii o kızımız sabrediyor 3 hafta, 4 hafta. Nasıl diyor, bu 3 hafta, 4 hafta geçecek bir şekilde. Ya ondan sonra 24 saat kesintisiz interneti olan bir cep telefonu yani. Ve bu kardeş kızımızla ben yolculuk yaptım uzunca bir şey. Aramızda kelam çok az geçti. Bu yeğenim daha doğrusu.
Evet.
Yani ben zorla nasılsın kızım, iyi misin, aç mısın, sus musun? Tek kelime cevap. Evet. Niye? Çünkü o elindeki sihirli kutu onu alıp götürüyor.
Evet hocam, şeyde psikoterapide bir sınır var hocam. Gerçeklik algısı var mı yok mu? Eğer gerçeklik algısı varsa hafif hasta sayılıyor birisi. Gerçeklik algısı bozulmuş hocam ağır hasta. Psikotik bozukluk yani. Şimdi dijital dünyada o kadar çok yaşayan çocuklar bazen gerçekliği kavramak konusunda sıkıntı yaşıyor. Psikotik değil ama psikotik alametler. Mesela işte konuşmamak.
Evet. Sessizliğe gömülmek.
Evet. Artı şey, gerçek dünyayı hep o dijital dünyadan anlamaya çalışmak. Her şeyin matematiksel bir modellemesi var dijital dünyada. Gerçek hayatta da öyle olacağını düşünüyor.
Yani yanında dayısı varken onunla sohbet edip istifade etmek yerine bilmediği başka dayısıyla belki veya bir başka arkadaşla görüşüyor.
Yani
ondan zevk alıyor. Ki o zararlı bir insan olabilir. Kötü niyetli olabilir.
Evet.
Niyetini de bilmiyoruz. İşte dediğiniz gibi hocam gerçeklik algısı bozuluyor. Şuraya getireceğim. Yani bugün konumuz kompütür bağımlı değil ama.
Evet.
Biz anne baba olarak çocuğumuzun ne zaman neye ihtiyaç olduğunu bildiğimiz gibi Allah Celle Celaluhu da bize ne zaman neyin lazım olduğunu bizden çok iyi biliyor. Çünkü hocam bizim çoğu zaman isteklerimiz kendi hayalimizin, nefsimizin, hatta içimizdeki şeytanın bize fısıldadığı gereksiz şeyler.
Evet.
İlla bir şöyle güzel evim olsun ya. Olsun da olmasa ne olur?
Peki o zaman hocam biz oturup her şeyi Allah'tan mı bekleyeceğiz yani?
Yani burada her şeyi Allah'tan beklemek meselesi değil. Hayat her zaman bizim istediğimizi bize vermiyor. Yani çalışıyoruz, çapalıyoruz.
Evet.
Hani sizin çok güzel bir sözünüz var. Ya sevdiğinizi alacaksınız.
Ya aldığını seveceksiniz.
Aldığını seveceksiniz. Yani şimdi yani sevdiğinizi alamadınız. Ya ben bir ev istiyorum, bir eş istiyorum. Neyse kafamda yüz türlü hayaller var.
Evet.
Olmadı, ne yapayım? Ya bu sefer yaptığın işi seveceksin o zaman.
Hocam tam burada Nasreddin Hoca'nın türbesi geldi aklıma. Nasreddin Hoca'nın türbesi, yanlış hatırlıyor olabilirim. Beşgen diyelim. Mimar
evet,
da.
Etrafları da açık sanki.
Şey, kapı kapalı hocam.
Kapı kilitli.
Kapı kilitli.
Kocuğu asma kilit var.
Evet. Ama diğer köşeler olduğu gibi şey, açık. Ben şey diyorum yani. Şimdi Hafız-ı Şirazi'nin çok sevdiğim bir sözü var. Allah sana bir kapıyı kapatmışsa açık olan binlerce kapıyı göstermek için aslında açmıştır. Hani Allah bir kapıyı kaparsa öbürünü açar. Yok yok, zaten binlerce kapı var ama sen onu görürsün diye. Ama sen şimdi ısrarla o Nasreddin Hoca'nın kilitli, asma kilit olan kapısının önünde ağlıyorsun, zırlıyorsun.
Akşam uğraşıyorsun.
Sabah akşam oradasın. Ya öbür taraftan hepsi açık yani. Aç gözünü bak yani. Sevdiğini alamamışsın ama bu başkasını sevmeyeceğin anlamına gelmiyor yani.
Yani. Hatta madem hoca dediniz, çok güzel bir hikayesi var bu konuyla alakalı.
Evet hocam.
Hoca her gün Allah'a dua ediyor. Allah'ım diyor, 100 altın gönder. 99 tane versen almam, kabul etmem diyor. Bir komşusu varmış Yahudi. Ha demiş, hocayı bir deneyeyim bakayım. Her gün dua ediyor. Bacından aşağıya 99 altını koymuş, keseyle atmış aşağıya. Hoca saymış 99. Demiş ki 99'u veren Allah, 100'ü de verir. 100'ü
de verir.
Hani almam diyordu ya.
Evet.
Şimdi bazen bize verilen imkansızlıkları bunu bir fırsata çevirebiliriz.
Evet.
Mesela başımıza bir hastalık geldi. Onunla alakalı kitap yazabiliriz. Ne bileyim işte ayaklarımız tutmuyor. Çok kitap okuyarak başka yerden entelektüel tarafımızı yani ileri götürebiliriz. Hani pek çok ama insan var hocam. Hatta bunlardan bir tanesi gözlerini açmak üzere, açmayın gözlerimi demiş. Ben bu halimden memnunum. Çünkü Kur'an hafızı. Zekası çok gelişmiş. Sesi duyduğu zaman hatta sizin hocam ayak seslerinizden tanıyor. Yürüyüşünüzden sizin Ali Rıza Hoca olduğunu biliyor mesela.
O kadar hassas. Şimdi, kulak geliştirmiş.
Yani Allah bir şey aldıysa başka bir özellik veriyor ya. O özellikleri kaybetmemek için Allah'tan iyileşmeyi istemeyen insanlar var. Hmm. Hani şunu demek istiyorum. Biz Türk milleti hocam bir inatçılık var. Keşke su gibi olabilsek değil mi? Su ne yapıyor?
Evet.
Bir dağa geldi. Hemen etrafını dolanıyor. İlla bu dağın tepesine çıkacağım, oradan aşağı ineceğim diye suyun ısrarı yok. Biz evet. Türkler biraz inatçı bir milletiz sanki. Yani su gibiyiz, dağın önüne geliyoruz. Ben bu dağı nasıl üstüne çıkar aşağı inerim diye onun hesabını yaparken.
Hani sadece Karadenizler inatlı hocam.
Hocam bizim şöyle var. Milletimiz içinde de mesela Karadenizler daha fazla ama.
Bizde katsayı daha yüksek yani.
Evet ama
genel olarak yüksek.
Ben yani çok dünya gezdim, çok insanlarla görüştüm. Bizde kabul ediş kat sayısı çok düşük.
Hmm.
Başımıza gelen hadiseleri kabul edemiyoruz bir türlü.
Edemeyince de orada takılıp kalıyoruz. Yeni bir fasla geçemiyoruz
patinaj
yani.
Patinaj yapıyoruz. Hmm. Ya patinaj yapma, hemen etrafını dolaş. İlla ben bu dağın tepesine aşıp öyle ulaşacağım diyoruz
Trabzon'a. Aklıma hocam bir şey geldi, hikaye geldi. Bir kral şey diyor, bitmeyen bir hikaye bana anlatacaksınız. Yarışma açıyor, geliyor hikayeciler. Eskiden kısa gu deniyordu hocam. Böyle köy köy, kasaba kasaba dolaşıp şey yapıyorlar, hikaye anlatıyorlar.
Hocam ben onu Suriye'de gördüm. Böyle bir kahveye oturmuş adam, elinde yani bir değnek vardı. Öyle güzel anlatıyor ki insanlar böyle bir tiyatro seyreder gibi oturmuşlar. Kahve tıklım tıklım dolu. Tabii kahvecinin amacı çay kahve satmak. Adam öyle güzel anlatıyor, böyle bir tek başına bir tiyatro yani. Onlar tabii Türkiye'de vardı belki eskiden ama şu anda pek kalmadı.
Hocam şu anda modernleri çıktı. Benim yeğenim Trabzon TRT Radyosu'nda yapımcı ve programcı.
Evet.
Şey oldu, masalcı abla oldu.
Aa, ne güzel.
Şeyde İzmir'de bir kolejde Türkçe öğretmen olan bir arkadaş vardı. Ayrıldı hocam, yetişkinlere masal anlatıyor.
Çok güzel.
Hem de şey böyle sinemasal bir ortam oluşturuluyor. Mum ışıkları var, ritimler var. Sahneye çıkıyor ve tiyatral bir şekilde anlatıyorum onu. Doğu hikayeleri, batı hikayeleri. Kral şey diyor, bitmeyen hikaye. Herkes geliyor, hikayesi bir şekilde bitiyor yani. Bir hikayeci geliyor, diyor ki işte kralın ambarının yakınına bir karınca kolonisi kuruluyor. Ve koloni şeyi ambarı keşfedince başlıyorlar şeye, koloniden arpa yağmalamaya, buğday yağmalamaya. Biri geliyor, gidiyor. Öbürü geliyor, gidiyor. Ölüyor, yenileri geliyor.
Eyvallah.
Hikaye bitmiyor. Şimdi siz takıntı deyince hocam o geldi aklıma. Şimdi bu hikayenin hiçbir yani o ilk diyelim ki 30 saniyesi güzeldi. Hani merak ediyorsun bitmeyen hikaye nasıl olur. Ondan sonra ne oluyor? Rutine bağlıyor. Yani takılmış kalmış yani. Yani böyle hayatta bir şeyi kabul edip, kabul etmek onu aşmanı sağlıyor yani.
Tabii, tabii.
Etmeyince hop hep o noktada o bu karınca hikayesi gibi bitmeyen bir hikayeye yani, giriyor.
Başımıza bir sıkıntı geldi. Yani bir sağlığımızı kaybettik, bir organımızı kaybettik, işimizi kaybettik. Ya takılıp kalıyor. Ben bunun niye böyle oldu da öyle oldu da falan filan. Halbuki ya bu takdir-i ilahi oldu. Artık ben bunu aşayım. Daha güzel bir iş bulmak için çalışayım. Sağlığımı yerinden kazanmak için uğraş vereyim.
Hocam Stephen Hawking adam şey ateist evet. olmasına rağmen yani çağımızın en büyük fizikçilerinden birisi. Geçen yıllar öldü. MS hastalığı vardı ve en son hocam şey de yapamıyordu. Konuşamıyordu bile, bilgisayar aracılığıyla konuşuyordu. Eli ayağı tutmuyordu böyle. Ama adam mesela bu sayede diyordu ki ben bütün varlığımı fiziğe adadım.
Ve bu belki haline borçlu. Eğer normal yürüyen bir adam olsaydı bu kadar başarılı fizikçi olamayacaktı.
Evet. Ve şey mesela adam ate olmasına rağmen şey yani karamsarlığı yanlış buluyor yani. Ve şeyi karamsarlığa kara delikleri örnek veriyor. Kara delikler seni yutabilir ama diyor. Bir de beyaz delikler var. Kozmolojide, astronomide. Kara deliğin yuttuğu şeyleri bazı astrofizikçiler şey diyor. Beyaz delikler yumurtluyor. Tekrar evrene geri veriyor diye. Yani bir çıkış yolu, oradan bile bir çıkış yolu var diyor yani.
Esasında hocam, sufilikte biliyorsunuz hep Allah'la alakalı hüsnü zanda bulunmak esastır. Rabbim şimdi vermedi. Hatta bunun İbn-i Ataullah'ın çok güzel bir sözü var. Rubbeme a'take mena'ake. Belki verdi ama seni pek çok şeyden mahrum etti. Rubbeme mena'ake a'take. Belki sana bir şey vermedi ama sana çok başka şeyler verirse farkında değilsin.
Evet.
Yani sana güzel bir boy vermedi ama çok güzel ses verdi. Çok güzel ses vermedi ama çok güzel kas kuvveti, sporcu, atletik yapı verdi.
Ama biz genellikle hocam şey, sahip olduğumuz, yani daha doğrusu Allah'ın verdiği nimetleri, bizde olanların kıymetini bilmiyoruz. Gözümüzü bizde olmayanlara dikiyoruz. İyi de yani aslında o yetenekler üzerinden yürüsen ne olur yani?
Allah her insana çok özel, güzel, güzellikler veriyor ama biz nedense olmayana odaklandığımız için hiçbir şeyimiz yokmuş gibi.
Evet, evet.
Genellikle bu yaşlarda çok gözüküyor hocam. Kurban psikolojisi. Ya işte bizim gençliğimiz yıllarımızda otomobil yoktu, doktor yoktu, üniversite yoktu falan. Ya o gün yoksa bugün var işte.
Hocam benim de sorunum var. Mesela ışınlanma yok. Ben burada evet. memlekete gitmek istiyorum ama uzun yol burada Trabzon. Işınlanma olsun diyorum. Habire yani, mühendis arkadaşlara takılıyorum. Şimdi bunun ızdırabını mı yaşayalım yani?
İşte bu geçmişe takılmak zaten depresyonun da sebebi bu hocam. Evet. Hatta bir psikologdan okumuştum. Dünyada en nankör insanlar depresyona giren insanlardır. Niye? Tamam bunun bazen yani geçerli sebepler olabilir ama
evet.
çoğu zaman benim şuyum yok, benim buyum yok, arkadaşımın var, komşumun var, akrabamın var deyip
evet.
gereksiz ve lüzumsuz sıkıntıya giriyoruz. O yüzden bu stresten kurtulmak için şunu düşünmek gerekiyor. Rabbim bana tam ihtiyaç duyduğumda kesin verir. Vakti gelmediği için bir şey istemeyelim manasında hocam güzel bir karnenin sözünü
hocam tam
olduk.
Burada bir şeye atıf yapmak lazım. Meşguliyet. Meşguliyet terapistin hocam önemli isimlerden birisi bana göre Hallacı Mansur.
Eyvallah hocam.
Hasan Kamil Yılmaz Hoca'nın Altın Oluk dergisinde bir yazısı vardı. Sayı da 61 Trabzon.
Eyvallah tamam.
Oradan okumuştum. Not almışım. Kopya çekiyorum yani. Tamam. Birebir olsun diye. Hallacı Mansur diyor ki nefsinin yapması gereken şeyle meşgul et. Değilse o seni yapılmaması gereken şeylerle meşgul eder. Psikoterapileri de hocam şimdilerde buna meşguliyet terapisi deniyor. Meşgul ol da bir uğraşın, bir meşgalen olsun. Zihnini, duygularını yönlendirebileceğin bir şey olsun. Ki ne olsun o sayede nefsin seni başka taraflara alıp götürmesin. İşte o takıntılar nereden kaynaklanıyor? Boş zaman hocam. Zaman boş tamam mı? Takıyor bir şeye kafayı. Ondan sonra Brezilya dizisi gibi o bitmeyen bir dizi yapıyor yani.
Hocam çok doğru söylüyorsunuz. Türkiye'de bu erken emeklilik de bir sıkıntı.
Çok büyük sorun
ya,
hocam.
Ya 48 yaşında 50 yaşında insan emekli oluyor. Ondan sonra oturuyor kahveye veya evine. Dizim mi ağrıyor? Kalbimi bir acaba bir çarpıntı mı
aşırı
var?
Aşırı derecede iç
acaba
sesini
bir, dinliyor. Tansiyonum mu yükseldi? Başlıyor hocam her gün tansiyonu ölçmeye, şekerini ölçmeye. Hastalık hastası oluyor. Halbuki o insan meşgul olsaydı.
Böyle olmazdı. Yani, bu arada ev hanımlarıyla ilgili bir şey söylemem lazım hocam. Şimdi ev
ama
hanımları
kötü bir şey söyleme sonra programa şey
eve düşünmesin. Gideceğiz diyorsun sana tamam. Hocam.
Eyvallah.
Şimdi ev hanımlarının daha doğrusu evle ilgili işler, bu işleri beyler de katkıda bulunuyor olduğunu varsayıyorum. Yani o işleri diyelim ki bulaşık yıkarken, evi süpürürken, evle ilgili işleri yaparken hocam bunu araba kullanır gibi otomatik bilinçle yapıyoruz. Yani beynimizi kullanmamız gerekmiyor. Ne oluyor biliyor musunuz hocam? Bulaşık yıkarken kafayı bir konuya takabiliyor. Takıp oradan senaryo üretiyor. Bu erkekler için de geçerli. Ben bir zaman hocam gece saat 3 civarı falan işte şey yapıyorum. Uykum kaçtı, temizlik yapıyorum yani. Birden iki tane yazar arkadaşımızın şeyleri geldi aklıma. Sürekli işlerinin geciktirmeleri, ötelemeleri, bana itelemeleri işleri falan o geldi aklıma. Yani durduramıyorum ama kafamı yani. Saat 3 oldu, ben bir yandan temizlik yapıyorum. Belki meşgalem geçer diye, şey bunlar gider diye. Saat 4 oldu yok. Oturdum aşağıya mesaj yazdım. İki senede gece yarısı 4. Dedim bakın bunlar şimdiye kadar bana dertti. Bundan sonra da size dert olsun. Gecenin 4'ünde nasıl mesaj geliyor? Bundan sonra dedim bu konuda size hiçbir tolerans yok yani. Şimdi kafa takıldı mı hocam? Gidiyor. O nedenle meşguliyet ama kafayı meşgul edebilmek yani.
Hocam onun dışında şöyle diyorlar psikologlar. Şimdi genelde kibar insanlar, saygılı insanlar daha çok stresli ve kaygılı oluyor. Şundan dolayı birisi işini geciktiriyor, laf söylemiyorsunuz. Birisi size kabalık yapıyor, hakkınızı çiğniyor falan. Bunları içine atmak doğru değil diyorlar. Bunu kibarca ifade edebilirsin. Arkadaş bak sen şimdi bu işi eksik teslim ettin bana. Senin 5 dakikada yapacağın bir işi ben şimdi 50 dakikada yapamam.
Evet.
Sen ya zamanında yapsaydın bunu. Ya ben yaparım tamam hallederim diyorsunuz. Sonra o iş birikiyor. Adam her seferinde sizi birkaç saatinizi çalınca bu sizin hocam vücudunuzda kaygı ve stres üretiyor. O yüzden diyorlar ki yani çok öfkelenmek ne kadar kötüyse ona buna çağırmak en basit bir şey evet. için iş arkadaşını kırmak kötü olduğu gibi hiç kimse ses çıkarmayan, herkesi mutlu etmek isteyen insan tipi bu da zararlıyorlar hocam. Ne dersiniz?
Kesinlikle hocam. Bu yazar arkadaşlarımız aradan zaman geçti. Bir ara böyle muhabbet ediyoruz. Şimdi yan yönetmenliği gelmişim diyelim ki 15. yıla yani. Şimdi İlk yıllar ben bütün yazarlarımın bütün taleplerine cevap vermeye çalışıyorum. Her pozitif türlü olarak. İsteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Dediler ki ya Bayzan sen eskiden böyle değildin. Yani her dediğimize, yapardın. Her talebimize yapar ya da yapmaya çalışırdın. Ne oldu sana böyle? Niye değişti böyle? Arkadaşlar dedim, ben sizin eserinizim. Çünkü sizin o kadar gerekli gereksiz talepleriniz oldu ki ben anladım ki bunların hiçbirine yetişme şansım yok. Onun için prensip olarak size şey diyorum, hayır diyorum. Sonra bakıyorum, ha yapılabilirse tamam, ikinci evet diyorum bu defa yani. Hmm. Yani prensip olarak hayır demeye başladım. Şimdi tabii bazen her daim böyle değil de hayır demeyi bilmek lazım. Anneler çocuklarına karşı, insan arkadaşına karşı. Çünkü onun bedeli çok ağır olabiliyor bazen. Hayır diyememenin bedeli. Biz hayır derken sanki o kişiyi külliyen reddetmiş gibi. Halbuki o onun o talebini yani ya keşke bunu yapabilecek zamanım, gücüm vesaire olsa diye daha uygun bir dille de geri çevirmek mümkün yani.
Hocam bu Türk kültüründe böyle problem yaşıyoruz maalesef. Ya hep ya hiç.
Evet.
Yani bir insan her işini görüyorsun da bazen ya bu iş beni aşar yapamam dediğin anda ya sen de hiçbir işe yaramıyorsun gibi bir tepki alıyorsunuz. Yani hocam bu empatipler diyor bunu hocam, böyle empatisi yüksek insanlar çok istismara uğruyor bizim toplumumuzda.
Evet kesinlikle.
Hocam geçen bir...
Bizim izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz arasında çok olduğunu düşünüyorum hocam. Geçen yani bir çok arkadaş... ince ruhlu insanlar, yufka kalpli insanlar sömürüye açık oluyor.
Hocam geçen bir arkadaş dedi ki falanca arkadaşımızın çok psikolojik sıkıntıları var falan, bir yardımcı olsan dedi. Ben de ciddiye aldım. Hani dedi, bu kardeşimiz sıkıntı yaşıyor. Gittim dedi, bir ayağını çağırdı beni bir yere. Gittim evine. Yani o civarda bir yerde buluştuk. Hani ben hani psikolojik sıkıntısı var. Kendini yiyip bitirmesin adamcağız. Sıkıntı
derdine
olmasın.
Derman olayım
diye gittim. Benden bir iş istedi. Yani bir işinde bir atama için yardım istedi. Ya dedim arkadaş bir ayağına çağırmana gerek yok ki. Hocam bir insan sıkıntı yaşasa ben hakikaten ayağına gitmek isterim. Nerede olursa olsun. Ama yani siz diyorsunuz ki hocam ya sen gelmedin. Ortada bir yerde buluşalım hocam olmasın. Hani,
evet.
Beni buradan çağırıyorsan hocanın hikayesi var ya. Dilencinin birisi gelmiş. Hocam bir aşağı iner misin demiş. Hoca çatıyı tamir ediyor. Hoca bırakmış işini gücünü.
İnmiş aşağı.
Zorla inmiş. Çatla inmek de kolay bir iş değil.
Yani.
Hocam demiş biraz sadaka versen. Gel demiş yukarıya. Kendisi çıkmış çatıya. Dilenciyi de çağırmış yukarıya kadar. Allah versin güle güle demiş. Şimdi o adam aşağıdan bağırsa. Hocam bir yardıma ihtiyacım var.
Değil mi yani?
Siz çattasınız ama kusura kalmayın. Yani müsait imkanınız varsa bana bir 3-5 lira ekmek parası ver dese. Bak hoca aşağı bir 50'lik atacak.
Yani.
Ama sen hocayı şimdi ta çatıdan aşağı indiriyorsun. Önemli bir şey var gibi.
Evet.
Hocam bana işte bir sakız parası, bir çay parası ver diyorsun. O da seni yukarı çağırır, intikamını alır böylece.
Hocam mesela Nasrettin Hoca iyi bir insan ama sömürüye açık değil yani işte. Çok yani ilginç. Dersini vermesini biliyor yani. Bu çok önemli.
Hocam bir şey anlatsana bir. Parayı veren düdüğü çalar.
Başka bir şey anlatayım.
Peki.
Profesör Doktor Arthur Deikman hocam. Amerika'da kültürel psikiyatrinin önemli isimlerinden birisi. Bizde Profesör Doktor Kemal Sayar Hoca onun da tırnak içinde hocalarından sayılır. Kemal Sayar Hoca'dan okumuştum mesela. Diyor ki Arthur Deikman hocam psikoterapilerinde Nasrettin Hoca'nın fıkralarını da kullanıyor.
Çok güzel fıkralar hocam. Harika fıkralar.
Yani demeye çalıştığım Nasrettin Hoca'nın fıkraları sadece fıkra değil. Aynı zamanda bir ufuk açma, bir psikoterapi. Mesela ben şeyi psikoterapinin yarısını ben şeyde buluyorum hocam. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrasında. Evet. Baklava hikayesi.
Çok ne güzel.
Diyor? Diyor ki bir işte hocam bak şu taraftan bir tepsi baklava gidiyor. Diyor ki bana ne? Sizin eve gidiyor, sana ne? Şimdi bana ne ve sana ne hocam? Bu işin yarısı aslında. Biz şimdi her şeye bir şekilde dahil olmak istiyoruz. Herkesin her dediğine de bir karşılık vermek istiyoruz. Hiç gerek yok. Yani bana ne ve sana ne demenin gerektiği yerler var yani.
Evet. O yüzden hocam bana ne ve sana ne terapisi diyelim biz buna. %50 problemleri kökünden çözüyor.
Evet.
Yani sizi ilgilendirmeyen bir şeyle ilgilenmezseniz. Hocam diğerini de ben anlatayım madem de bugün hocayla bitirelim. Evet. Hoca pazara gidiyor. Bütün çocuklar toplaşmışlar peşine. Hocam bizi düdük al. Ama birisi çıkarmış hocam demiş bana düdük alır mısın? Parasını da vermiş. Şimdi 30 tane çocuğa hoca düdük alsa her birine hem buna para yetmez hem bizim kafa dayanmaz bu kadar düdüğe.
Evet.
Hoca akşam pazardan gelmiş. O parasını veren çocuğun düdüğünü teslim etmiş. Diğerler hocam demişler bizim düdükler nerede? Parayı veren düdüğü çalar demiş. Şimdi yani hocam yani bedel ödemeden sizden bir şey bazı kimseler istismar ederek bir şey istiyorlarsa ona hayır demek hocam dediğiniz gibi sanki daha güzel bir terapi yoksa evet. Bu sefer ya ben niye bunu yaptım da niye beni işte adam kullandı falan diye olmadık başka strese giriyorsunuz.
Evet bir de şey hocam günümüzde artık şu. Eskiden mesela birine tırnak içinde yardımcı olabileceğim bir mevzu varsa kendime bir görev hissediyordum ve yardım etmek istiyordum. Zamanla şunu fark ettim. Tabii insan karakteri değişiyor. Bireyselleşme, narsizm falan arttıkça baktım ki insanlar bunu bir karışım olarak görüyor. Bir kendisi kendinin mahremiyetine müdahale olarak görüyor. Şimdi mesela üniversite sınavıyla ilgili tercihlerle ilgili zaman zaman arkadaşlar gençlerini getiriyor tercihlerinde. Bakıyorlar ki ben hiç şey etmiyorum. Sıkı pres yapmıyorum yani. Hmm. Diyorlar niye? Yani o alıcı olmadıktan sonra benim ona bunu yapmamın, darlamamın bir anlamı yok. Ters teper
yani. Yani sorulmadan da herkese cevap vermek veya tavsiyede bulunmak gereksiz diyorsunuz. Hayır,
gereksiz ve eyvallah. Şey bu tam tersi. Yani bana ne karışıyorsun yani benim tercihim bu diyebiliyor insanlar.
Hocam
talepkar olması lazım.
Mevlana'nın çok güzel sözü, onu da bitirelim. Yani,
bitirelim hocam.
Yani nasihat edenin, konuşanın diyor, konuşma kalitelisi dinleyicinin arzusu isteği kadardır.
Evet.
Eğer dinleyiciler böyle arzuyla hocam konuş dinleyelim derlerse siz güzel şeyler söylersiniz. Ya hocam artık diyorlarsa hocam susmak en güzeli.
Kesinlikle.
Hocam çok teşekkür ederiz. Herhalde bizim de vakit doldu.
Evet.
Susma vakti geldi. İnşallah haftaya daha güzel programlarda görüşmek üzere. Allah İnşallah. Razı olsun hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz ve pek kıymetli izleyicilerimiz bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.